Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her defasında olduğu gibi bu defada iftar sevincinde sevincimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ve heyecanımızı paylaşmak üzere sizlerin huzurlarınızdayız. Yine bu programımızın bir klasiği de var. Her defasında efendim düşüncelerini sizinle paylaşmasında yarar gördüğümüz alimlerimiz, aydınlarımızı davet ediyoruz. Bugünkü misafirimiz de çok renkli kişiliğiyle temayüz etmiş kardeşimiz. Şu anda İslam Tarih Kültür Araştırmaları Merkezi Başkanı olan Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi tabii bu kadar geniş yelpazede çok derin ve geniş, ariz ve amik bir yelpazeniz var. Yani akademik hayatınızdan diplomatik hayatınıza varıncaya kadar, efendim neşir hayatından hocalığınıza, büyükelçiliğinize varıncaya kadar. Ama ben hepsinden önce bir defa bir sormak istediğim, siz İbnül Arabi uzmanısınız. Bu çalışmalar ve aynı zamanda şu anda da içinde bulunduğunuz İslam Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nde dikkat alarak esasında İslam dünyasının tefekkür ufku, düşünce ufku nedir, nasıl olmalıdır? Bu konuda neler yapılması gerekir diye bir soru sorsak size, ne buyurursunuz?
Estağfurullah hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için. Sayın hocam, muhterem hocam, din her şeyden evvel insanı kaynağıyla, Rabbisiyle tanıştırmak üzere yeryüzüne Allah'ın seçtiği kullar arasından peygamberlik vazifesi verdiği ve o peygamberlerin de yanına yardımcı olarak koyduğu velileriyle kendisini mahluğuyla, yarattığıyla kavuşturan bir köprü adeta. Bu manada yeryüzü, yani yaratılmış olan alem tek düze, tek boyutlu, planlanmış değil Allah tarafından. Kur'an-ı Kerim'de ve diğer bütün kutsal metinlerde bir meratipten yeryüzünün, dünyanın, alemin, yaratılışının mertebe mertebe olduğunu ve buna bağlı olarak da ilmin de dereceli dereceli verildiğine dair çok açık, sarih ibareler bulunmakta. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi. Bu manada bu gözle baktığımız zaman muazzez İslam dinimizin 1400 küsür sene evvel yeryüzü hayatının başlaması, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Femi Muhsin'inden bizlere tebliğ ettiği ve daha sonra kitaplaştırılan, adına Kur'an-ı Kerim denilen o kitabımızın eşliğinde ve o kitabımızı anlamak üzere alimlerimizin, ariflerimizin günümüze gelinceye kadar kendi anlayışları, anlayabildikleri kadarıyla bizlere açıklaması suretiyle oluşturdukları bir yol. Fakat burada da dereceler bulunmakta. Binaenaleyh şuraya varmak istiyorum. Modern zamanlara gelinceye kadar İslam dünyası daha ananevi, daha geleneksel, daha kaynağa bağlı bir şekilde dini bilgisini tanzim ederken modern zamanlarda bu biraz daha farklı bir hale gelmeye başlamıştır. Peki nedir aradaki fark diye soracak olursanız, ilk dönemlerde ve daha geleneksel dönemde baktığımızda dinin her şeyden evvel bir maneviyat olduğunu, maneviyatın önde olduğunu, insanın ferdi mutluluğunun ve ferdi, biraz felsefi bir dil kullanacağım, ontolojik olarak kendisinin ne olduğu, kim olduğu ve burada ne yaptığını, yani niçin burada olduğunu, yani niçin yeryüzünde olduğunu ve niçin yaşamakta olduğuna dair sorularla ilerlediğini görmekteyiz. Bunu daha müşahhas kılmak istersek Mekke döneminde Hazreti Peygamber Efendimizin tabir caizse daha hukuksal uygulamaların daha henüz devreye sokulmadığı bir dönemde daha iman esaslı.
İman ve itikad esaslı.
İman ve itikad esaslı. Fakat bu itikadı da biraz açmamız lazım. Sadece bazı kelimeleri telaffuz edip bunları nakarat halinde tekrarlayan bir itikad telaffuzundan ibaret olmadığında, bu itikadın bizzat kişinin kendi içinde açığa çıkan, kendisinin tattığı, yaşadığı, hissettiği bir duygu yoğunluğu
şimdi
olduğunu görmekteyiz.
Mahmutçum, ben bir şey arz edebilir miyim burada?
Estağfurullah, buyurun hocam.
Şimdi aslında itikat akit kökünden türetilmiş, ukde var,
evet,
ya.
Evet.
Ben diyorum ki ya itikat kuldan başlayan, kul ile Allah arasında kulun kendisinin, ya ben bundan sonra kendimi düğümledim. Ey Rabbim, bundan sonra ben kendi canımın istediği gibi değil, senin istediğin gibi yaşayacağım anlamında kendi kendini bağlaması diye nitelendiriyorum ben itikadı.
Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bağlanma tabiri çok önemlidir. Son üstadlardan Nuri Pakdil Üstad'ın da bir kitabının adıdır bağlanma. Batı dillerinde de religion diye karşılanan din kelimesinin Latince kökeninde religare vardır. Religare'nin etimolojik manası bağlantı demek, bağlantı evet. kurmak demektir.
Evet.
Dolayısıyla din aslında kulun Rabbi ile olan bağlantısını tesis etme çalışmasıdır.
Ve burada da Allah'tan kuluna değil, kuluna doğrudan daha çok kulundan Allah'a doğru bir bağlanma. Ben bunu kendim kabul edersem eğer bu bağlantıyı, o imanı gerçekleştirmiş oluyorum.
Eyvallah. Zaten siz dediğiniz çok doğru. O zaten bağlantıda.
Tabii,
yani
tabii o zaten bağlantıda.
Bağlantıyı koparmış değil.
Evet.
Burada bağlantıyı kuracak olan, zaten aslında bağlantı kopmuş da değil.
Evet.
Bağlantı tabii. Vahdedi vücut anlayışına İçimize göre zaten kopmuş
onun,
da değil.
Onun bir nefesini taşıyoruz
tabii
biz
ki.
Ya. Ve nefaktü fihi min ruhi. Ben azıymışşan, kendi ruhumdan nefkettim dediğimiz zaman ahsen-i takvim tarafımız, efendim eşrefi mahluk tarafımız, o Allah'tan taşıdığımız o kutsal nefhayı Rabbani.
Evet.
Ve o
evet.
hiçbir zaman da kopmamış. O koptu mu zaten hayat bitiyor.
Evet, evet. Zaten size yani insan olarak, bir beşer olarak size gerçek kimliğinizi veren cevher, özde yatan cevher, o evet. sizdeki ilahi cevher. Bu ilahi cevher ölmeyen, insandaki o ölümsüz yönü. Bir de insanın işte etten kemikten meydana
ölen
gelen...
Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor ya Hazreti
evet,
Yunus.
Evet, aynı o şekilde dile getirildiği gibi. O cevher Allah'ın size tabir caizse, biraz teknolojik tabir kullanalım, size yerleştirmiş olduğu bir tür çip.
Evet.
Zaten o çiple siz kontrol altındasınız evet. ve klasik tabirle konuşacak olursak, o sizdeki ilahi akıl, Allah'ın o yerleştirmiş olduğu ve de ilk yarattığı esnada ben senin Rabbin değil miyim dediğinde o sorunun muhatabı olan hepimiz birden bela demişiz.
Tabii.
Ama hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Yani ben de siz de hep beraber demişiz ki evet efendim, eyvallah efendim demişiz mesela.
İbnül Arabi Hazretleri bu ayet-i kerimeleri tefsir ederken böyle bir sözleşme var. Bir muhatap, Cenab-ı Hak bizi muhatap almış. Sormuş, biz de bela demişiz ama dünyaya geldikten sonra sanki o bela diyen biz değiliz, unutmuşuz. Onu yorumlarken ve men evfa bima ahede aleyhullah feseyutihi ecren azima. Kim Allah ile o verdiği karşılıklı sözleşmenin gereğini yerine getirirse ona biz azim bir mükafat vaat ediyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Femen nakada. Kim de bu verdiği söze aykırı davranır, o sözünü bozarsa. Yani belayı bir kenara iter de. Ya da onu hiç aklına getirmezse, o da zararı kendisine, kendi aleyhine bu
tabii ki.
Sözleşmeyi bozmuş olur. Yani buradan İbn-i Arabi Hazretleri'nin o yorumu benim çok bayıldığım bir yorum.
Eyvallah,
onu da böyle
eyvallah.
Arz etmek istedim.
Çok doğru. Tabii ki karşılıklı orada bir ahitleşme söz konusu. Ve orada sizden alınan o sözleşmede, o ahitte, siz onu itiraz etmeden kabul ediyorsunuz ve bela diyorsunuz.
Evet.
Daha sonraki süreçte ne oluyor, ne yaşanıyorsa siz onu unutuyorsunuz. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman dinin asli gayesinin sizde bir hatırlatma eylemini gerçekleştirmek olduğunu görüyoruz. Hatırlatma fiili malumunuz Kur'an-ı Kerim'de ve diğer metinlerde tezekkür olarak geçer. Ve o hatırlatma eylemi bilimsel olarak daha evvel bir şeylerin yaşanmış olduğunu gösterir. Yani daha evvel bir şey yaşanmamışsa ona hatırla denmez. Yani bir şey hatırlatılıyorsa onun bir makabli var demektir.
Tabii Türkçe'de zikri bize hep hatırlamak diye tercüme ediyorlar ama Arapçadaki hatır bizde mazisi olmayan bir duygu ve düşüncenin ilk defa aklımıza gelmesine hatır deniyor. Ama zikir evvelce başımız olmuş bitmiş başımızdan geçmiş bir olayın yeniden hatırlanmasına, buna çağrışım diyorlar ya.
Evet, evet, evet.
Esasında ona zikir diyorlar. Yani bir defa evvelce başımızdan geçmiş ama unutmuşuz.
Evet.
Bu işte çağrışım psikolojisi dediğimiz, Jung'un psikolojisi. Demek ki bu çok önemli bir iş.
Evet. Sizin bir şeyi hatırlamanız istenmesi, zaten hatırlayacağınız şey de sizde meknuz olarak bulunan şeyler. Yani Siz bugün bir şeyi hatırlamaya çalışıyorsanız, diyelim ki buna hayal de kurmaya kalksanız, rüya da görmeye kalksanız, rüyanızda kullanacağınız, sizin gayri iradi olarak da kullanacağınız malzemeler, buna sizin de söylediğiniz gibi Jung psikolojisinde arketipler deniyor. O arketiplerde var olan depo, var olan malzemeyi zaten ancak kullanabilirsiniz.
Şuur altında saklanan şeyleri kullanabilirsiniz.
Onları kim oraya yerleştirmiş oluyor? Yani dolayısıyla alemde her şey ihata edilmiş vaziyette. O her şeyi muhit olduğu için, ve huvel muhit olduğundan dolayı hiçbir şey dışarıda bırakmış değil. Sizin burada yapacağınız şey sadece, İşte orada farkındalık eğitimi deniyor ona. Sizin buna birileri lazım ki sizdeki bu emaneti size idrak ettirsin, göstersin. O olmadığı zaman siz insan olarak, beşer olarak sizde böyle bir gizli emanet üzerinizde olduğunu müdrik olamayabiliyorsunuz. Hatta unutuyorsunuz, unutmuşsunuz. Oysa ki siz hani aynı soy bilimcilerde olduğu gibi siz kral soyundan geliyorsunuz. Siz efendim asil bir soydan geliyorsunuz diye birisinin size onu hatırlatması gerekiyor. O hatırlatmak için de aslında siz o soydan geliyorsanız zaten onun genlerini taşıyorsunuz demektir. Binaenaleyh insanın özünde var olan ilahilik yeryüzü madde planına inildiğinde üstü sadece tozlanıyor, tabiri caizse örtülüyor. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bohçalanıyor bunlar. Ama ölmüyor hiçbir zaman. Sadece onun üzerindeki o tozların kaldırılmasıyla beraber insanda o yeniden açığa çıkıyor. Yapılacak olan şey bu manada bizim tarihte sufi alimler dediğimiz, hani az evvel derecelerden mertebelerden bahsettik. Dinde tek derece yoktur, tek mertebe yoktur. Dini ilimde de tek derece, tek mertebe yoktur. Bu manada diğer alim kategorilerine ve tasniflerine saygımızla beraber özel tercihimiz olan sufi alimler, arif alimler kategorisinde bunların yorumunda baktığımız zaman bizde insan üzerinde yaptıkları eğitim tamamen bizde var olanı açığa çıkarmak üzere. Diğerlerinde ise sizi bir takım kategorilerle, bir takım kavramlarla yüz yüze bırakmak ve oradan sizin bir Allah inancına veya bir itikat kavramına çıkmanızı sağlamaya çalışmak. Oysa ki Allah inancı sadece bir kavramsal çalışma değildir. Bu bir hissiyattır. Yani Allah'ı hissetmek diye bir şey var. Batılı literatürde buna Tanrı'yı hissetmek diye bir şey söylenir. Tabii ki bugünkü bilimsel çalışmalarda da gösteriliyor ki bir insan sadece okursa bir şeyi %10'unu daha sonra hatırlayabiliyormuş. Okuduğunu aynı zamanda da dinlerse onun %20'sini hatırlayabiliyormuş. Hem okur hem dinler hem de görürse gözüyle beraber 3 tane devreye girdi. %40'ını hatırlayabiliyormuş daha sonra. Hem okur hem dinler hem görür hem de tadarsa,
yaşarsa,
dokanırsa, ellerse ve de tadarsa %60'lara çıkıyor onu tekrar hatırlamak. Bu manada işte o tatma fiili, dini tatmak diye bir şey, yani zavk denir ya buna, zuk kökünden geliyor. Tatmayan bilmez sözlerinde de olduğu gibi. Peygamber Efendimizin hitap şekline de baktığımız zaman sadece, af buyurun tabirimi, bir üniversite hocası gibi gelin size ders vereyim çocuklar. İşte tahtaya kalkan bir peygamber düşünün. Tahtada bir şeyler çiziyor ve dersi bitiyor. Buyurun siz gidin evinize, ben de gideyim evime şeklinde bir bilgi aktarımından ziyade bir tür adeta hal transferi, yani hal nakli, kendi halini diğerlerine giydirme hali.
Şimdi Mahmutçum, sözünüzü burada balla keselim de sohbetimizin birinci bölümünü istemeyerek de olsa burada noktalayalım inşallah. Aynı bu hal meselesinden kaldığımız yerden devam edelim, sözünüzü unutmayın.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Mahmut Erol Kılıç hocamızla bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık ama kulağınız, gönlünüz, kalbiniz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri, Mahmut Erol Kılıç hocamızla kaldığımız yerden sohbetimize aynen devam ediyoruz. Hocam çok güzel bir noktaya temas buyurdunuz. O da evet. Hal transferi. Hatta biz bu konuda bizim İbni Haldun Üniversitesi yayınları arasında yeni çıktı. Bu Ebu'l-Huda Es-Sayyadi Efendi'nin ki Abdülhamid Han'ın şeyhi, kendisi Rifai'dir. Onun Sırrül Hal diye bir risalesi var. Hal Risalesi. O diyor ki her ilmin kendine göre bir öğretim metodolojisi var. Sözel ilimler sözle aktarılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duygularını ne kadar kelimelerle ifade edebilirse bunu hadisleriyle aktarmış, sohbetleriyle aktarmış. Ama bazı şeyler var ki sadece sözel anlatım yetmiyor. Diyelim ki fizik ilmi, diyelim ki kimya ilmi, diyelim ki tıp ilmi. Sadece sözlü yetmiyor, bir de bunun uygulanması lazım. İşte tıpta kadavraya ihtiyaç var, fizikte, kimyada, laboratuvara ihtiyaç var. Böyle olunca peki hal ilminin kendine göre bir metodolojisi yok mu diye kafa yormuş Ebu'l-Huda Efendi. Ve diyor ki Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramına ahvalini aktarma yollarını yazmış 12 maddede. Hal ilmi deyince o yüzden söze buradan girelim diye şey yaptım. İmam-ı Gazali de diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil. Haller ve huylar da bulaşıcıdır.
Evet, evet, evet.
İyilik de bulaşıcı, kötülük de bulaşıcı. Hatta Peygamber Efendimiz iyilerle dost olan, misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötülerle beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun isi pası da sana bulaşır. Şimdi bu anlamda esas bu hal transferi dediğimiz...
Yani o kadar güzel giriş yaptınız ki ben de ister istemez o Sayyade Hazretleri'nin o 12 maddesini mümkünse bir saysanız biz de öğrensek diyeceğim hocam size.
Valla bir defa bir diyor ki gözlü aktarmış Peygamber Efendimiz. Gözlü.
Evet.
Nazarla eğitim olur mu derseniz bal gibi oluyor.
Evet.
Hatta bütün yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşlar önce gözleriyle avının ya da hedef seçtiği avının savunma mekanizmasını dumura uğratarak, efendim dondurarak ondan sonra kendisini garanti alıp ona hücum edermiş. Yılanlar.
Bu birinci maddeye bir haşiye düşeyim, bir tarih evet. Düşeyim. Marmaris Tasof ekollerinde de sahibi nazar diye bir tabir vardır.
Tabii.
Bazı mürşitlerde öyle bir şey vardır. Onların meclislerinde bazen hiç kelam sarf edilmez.
Evet, hal diliyle konuşur.
Sadece
ya da bakarlar.
Bir bakarak, onların tabiri kalbe bakıcı diye bir tabirdir aynı zamanda. Nazarla tedavi ve terbiye yöntemleri vardır hocam.
Zaten bu şey şimdi hipnotizma diye ilim dalına dönmüş. Hatta gittikçe de Avrupa'da filan alternatif tıbbın en etkin kalemleri arasında yer alan hipnoz ve hipnotizma gittikçe yaygınlaşıyor. Bizim Recep Doksat hocamız, Allah rahmet eylesin, onun doktora tezinin konusu hipnotizmaydı.
Evet.
O yüzden Evliyaullah'ın nazarı güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi muhataplarını olgunlaştırırmış.
Eyvallah.
Yani bir defa bakarak
bir.
Kızgın bakıyorsunuz anlıyor adam. Severek baktığınız zaman da anlaşılıyor değil mi adam?
Tabii.
İkincisi sözlü anlatım. Sözlü anlatmış Efendimiz. Ne kadar hani bazen diyoruz ya o kadar mutluyum ki. Mutluluğumu kelimeler kapsayamıyor. İfade etmekte kısır kalıyor diyoruz mesela. Evet. İkincisi sözel aktarım. Üçüncüsü birlikte bulunma, bir arada bulunma. O işte İmam-ı Gazali'nin dedi. Yani biz verimli bir adımla yan yana gelmeyiz. Ya da bulaşıcı bir hastalık taşıyan adamın yanına gelmeyiz. İşte şu bu salgın hastalık döneminde gördük.
Evet.
Aileler koptu, evlat babadan koptu. Efendim beyefendiyle hanım birbirinden koptu. Böyle bir şey.
Evet.
Ha, ama bu birlikte bulunmak nedir? İşte bu hal sirayetinden. O yüzden Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun.
Evet.
Aksi halde körle yatan şaşı kalkar.
Doğru.
Ha, dördüncüsü diyor sohbet metodudur. Sohbet en erdirici hal eğitim metodu. Niye? Üç unsurun üçü de bir arada var. Gözlü iletişim var. Sözlü iletişim var. Birlikte bulunmak var. Sonra giydiğinden giymek var. Mesela sahibi meçhul. Kullanılmış eşyayı kullanmak tarihimen mekruh. Çünkü adamın kişiliği elbisesine bulaşır. Sonra o elbiseyi giyene de o kişilik bulaşır. O yüzden Efendimiz Kâb İbn-i Züheyr'e hırkayı saadetini giydirmiş. Öyle duygulanmış ki. Bundan dolayı tarikat erbabı, mürşitler halifelerine hırka giydirirler. Kendi hırkalarını çıkarıp giydirirler. Bu bir anlamda kendi halinin müridine de yansımasını temin etmek ya da mürit de mürşidini onun giydiği elbiseyi giyerek onun gibi olma yoluna girmesi. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardan sayılır.
Evet.
Bu kullanılmış elbise niye bu kadar çok önemli diye sorarsanız, şimdi çok keskin burun köpekler var şimdi, eğitimli köpekler.
Evet.
Bir hırsızın düşürdüğü mendili koklatın, o adam nereye giderse gitsin onu arayıp buluyor.
Evet.
Hatta bizim Recep Doksat hocamız böyle bir deney de yapmış. Adamın almış mendilini. Sen demiş bak buradan gideceksin İzmir'e. Sen hangi saatte ne iş yaptın, nereye vardın ben sana tek tek anlatacağım. Ve o mendilindeki kişiliğiyle bağlantı kurarak bu işi gerçekleştiriyor. O yüzden bu giydiğini giymek, yediğinden yemek, içtiğinden içmek gibi daha sıralamış ama bana göre en etkili yol işte niye Peygamber Efendimiz'e sohbet şerefine nail olanları ashab denmiş.
Evet.
Buradan bu hal eğitimine girdik de onun için.
Evet evet. Evet.
Güzel
evet.
Bir noktaya temas ettiniz yani.
Eyvah siz ettiniz hocam sağ olun.
Allah, yok siz ettiniz ben devreye girdim biraz.
Estağfurullah.
Ya da lüzumsuz yere sözünüzü kestim.
Yani. Estağfurullah ne demek hocam estağfurullah. Sizin de isabetle buyurduğunuz gibi Sayyad Hazretlerinin de 12 madde halinde sıraladığı gibi yani hal nakli aslında tabi bu bugün hani modern tıpta işte böbrek nakli, kalp nakli gibi çok öyle fiziksel bir şey değil. Yani bir bakıma bu etkileşim alanının olabilmesi evet. için bir verici tarafın olması lazım ama bir de alıcı tarafın olması lazım. Alıcı taraf eğer almaya müsait değilse verici gönderse de almayabiliyor. Eğer kanalları kapalıysa veya direnç varsa yani direniyorsa almada. O açıdan malumunuz Peygamber Efendimiz bazen mahzun oluyor. Yani acaba ben bir yanlış mı yapıyorum diye ona işte sürekli Cenab-ı Allah tarafından hayır sen vazifeni yapıyorsun. Leste aleyhim bir musaytir. Yani sen onlara zorlayıcı değilsin. Evet. Sen onlara sadece göstereceksin ama alacak olan alacak buradan. Alması için dua edeceksin onlara ama Ebu Cehil almadı mesela direndi yani o manada. Tabii burada sahabeden de öyle Peygamber Efendimizin yanında bulunan çok yakını olan arkadaşları malum hani sahabe arkadaş demek ashab. Yanında bulunan kimselerden öyle rivayetler naklediliyor ki bazen hiç konuşmadıklarını ama sürekli ondan etkilendiklerini ifade eden sözler var. Şimdi burada Sayın Hocam, şimdi tarihi süreç içerisinde biz dinimizi Peygamber Efendimiz'den sözel olarak, şifahi olarak bize nakledilen verilere dayandırdığımız zaman İster istemez hadis ilmi diye bir ilim dalı tarihi süreç içerisinde tezahür edecek. Ve bu ilim dalı da biliyorsunuz ilk dönemde aslında diyebiliriz ki ilk İslami ilim dallarından bir tanesi hadis ilmi. Bu manada sufi olsun olmasın birçok alimin ilk ilgilendiği şey hani fakih de olsa önce muhaddis olması gerekiyor ki görüşlerini evet. O veriler üzerine dayandıracak. Bu manada birçok arifin de ilk önem verdiği ilim dalı hadis ilmi. Fakat hadis ilminde hadis ahzı denilen hadis alma yöntemleri sadece ve sadece bu rivayet kanalı üzerine dayandırıldığında ki mecbursunuz zaten başka nasıl bir hadis alacaksınız? An fulan tarikiyle işte silsileden bir kişi rivayet etti ki o da şundan işitmiş ki, o da şundan işitmiş ki diye geriye doğru Peygamber Efendimiz'e kadar irsal edilen o silsileyle, o senetle bir söz nakledeceksiniz. Bu tabii ki çok önemli bir veri aktarımı. Peygamberden görülenleri, işitilenleri nakletme yöntemi. Ama burada unutulmaması gerekli olan bir şey daha var. Yani Peygamber Efendimiz'den nakilde bulunan kimselerin de burada önemi çok. Yani herkes bakar bir görür diye bir söz var biliyorsunuz. Herkesin bakışına göre kimisi bakar görmez. Yani Peygamber Efendimiz de görülecek bazı şeyleri görmemiş de olabiliyor. Hatta malumunuz Kur'an-ı Kerim'le karışmasın, vahiyle karışmasın diye bazı sahabe çok titizdir. Yani hadis naklinde biraz böyle eli sıkı diyebileceğimiz sahabeler var. Yani her gördüklerini de nakletmemişler. Yani her duyduklarını da nakletmemişler. Acaba bir yanlış mı yaparım diye. Bu manada bizim peygamberimizden bize nakledilen dini %100 tam alabilmek için sadece hadis kanalına istinad ediyor olmamız, tek başına o kanalı kullanıyor olmamız bizde bazı daralmayı da beraberinde getirecektir. Yani şunu bilmemiz gerekiyor ki her şey hadisle nakledilmiş değildir. Malumunuz İmam Buhari diyor ki ben 100.000'e yakın söz topladım, peygamberden kavil topladım. Ancak bunların içerisinde eledim önce 9.000'e indirdim. Sonra o 9.000'i de eleyerek 3.000 küsürüyle sahihimi meydana getirdim. Ve diyor ki o benim almadığım yani eleyip dışarıda bıraktıklarımın da hepsi uydurmaydı diyemem diyor. Yani hepsi uydurmaydı diyemem. Ama benim şartlarıma uymuyordu. Yani hepsinin kendine göre şartları var malumunuz. Bu açıdan yani 100.000 söz onu %90'ını ediyorsunuz, %10'a indiriyorsunuz. Onun içinden de 3.000'e indiriyorsunuz diye baktığımız zaman bir %97'lik elenme söz konusu ve %3'lük bize nakil söz konusu. Bu manada peygamberi sadece kavli nakiller, çünkü nakillerde bazen insan ve beşer tabiatı da buna karışabiliyor. Mesela sahabe bazı şeyleri diyor ki unuttum. Ya peygamber şöyle dedi ama devamı neydi diyor. Hadis orada kesiliyor. Yani devamını getiremiyor. Beşer olarak unutabiliyor. Malumunuz her çocuklarda, sınıflarda yapılan bir eğitim metodudur. Hani kulaktan kulağa oyunu diye bir oyun var. Siz 30 kişilik bir sınıfta en baştaki öğrencinin kulağına bir söz fısıldayın. O söz çok makul, anlaşılır, herkesin bilebileceği bir sözse, mesela bugün hava güneşli, bu cümleyi verdiğiniz zaman büyük ihtimalle 30. kişinin ağzından gene kulaktan kulağa nakille bugün hava güneşli sözü çıkabilir. Çıkmayabilir de yani o söz dahi yolda evrilebilir, değişebilir, değişiklik hale gelir veya unutulabilir. Ne demişti bu adam diyebilir. Ama siz işte diyelim ki levlake levlakla ilgili bazı hususi metafizik bilgiler birisine naklettiğiniz zaman o birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye geçerken buharlaşabilir. Çünkü nakledilen söz o kadar yüksek bir sözdür ki onu herkesin bu şekilde elinde böyle nakledebilmesi gerekiyor. İşte İbn Abbas rivayeti var malumunuz. Yani Allah 7 kat semayı ve onun 7 kat mislini yerde yarattı. Ve yetenezzelul emr beynehunne. Allah 7 kat sema ve 7 kat yeri yarattı ama emr ne demekse o emrullah ikisi arasında inip çıkma da sürekli mütemadiyen inip çıkıyor. Sahabe ne ola ki bu emr? Burada kastedilen emr hani Türkçe'ye iş diye tercüme ediliyor. Allah'ın işi. Allah'ın işi ne demek yani? Burada bir müphemlik söz konusu. O iş inip çıkıyormuş sürekli hem sema ve arz arasında. İbn Abbas'a malum işte soralım bari. Çünkü Sultanül Müfessirin olarak biliniyor malumunuz rivayetlerde. Peygamberimizin ona Kur'an'ın 7 batnını dahi verdiği öyle bir rivayet var. Bir Hazreti Ali'ye bir de İbn Abbas'a Seb'at-ı Butun Kur'an'ın 7 boyutunu. Bunu 7 kırat veci olarak açıklayan alimler olduğu gibi bunu Kur'an'ın 7 boyutu olarak açıklamalarda söz konusu. İbn Abbas'a girip müracaat ettiklerinde o da malum çok o meşhur sözünü söylüyor. Evet bana açıkladı ama ben size o emrin ne olduğunu söyleyecek olursam bu kelle bu gövdede durmaz diyor. Demek ki her şey de açıklanmıyor. Yani bazıların açıklanabiliyor. Çünkü bu kaldırma gücü de çok önemli.
Ebu Hüreyre radıyallahu anh için de söylenir.
Evet onu.
Biz Resulullah'tan öyle bir ilim öğrendik ki eğer biz bunu yani kendi çıkarımız için kullanacak olsak ya da başkalarına aktaracak olsak bu gırtlağımız nahburadan kesilirdi diye.
Evet.
Böyle bir tabii evet. İşin enteresan
tarafı. İki kap ilim aldım evet. Şeklinde.
Ama bir de şey var hani, sana ruhtan soruyorlar. Der ki ruh Rabbimin emrindendir. O yüzden hani insanın iki tarafı var. Bir halk alemi tarafı var. Halaka fiiliyle ifade edilen. Halakal insane min turabin, min salsalin, min tinin lazib gibi. O tarafına halk alemi denmiş. Bedeni tarafımız, hayvani tarafımız ama işte manevi tarafımız da kulir ruhu min emri Rabbi oraya da emir alemi denmiş.
İşte yani ikisi arasında sayın hocam evet. Böyle çok sert ayrımlar yok aslında.
Evet, tabii.
Yani böyle bir ilahiyat camiasında öyle bir anlayış var. Yani madde alemi,
evet,
mana alemi, ruh alemi, ceset alemi ya, şeklinde.
Ama burada zaten Hazreti Pir diyor ki Mevlana, ruh görür, ruh işitir, ruh duyar, ruh konuşur ama siz anlayamazsınız. Çünkü ruhun konuşması da, görmesi de, koklaması da, duyması da tezahürleriyle bilinir. İşte babanız. Babanız bizi kucaklıyor, konuşuyor, bütün müşfik gözüyle bakıyor. Üstümüze efendim merhamet kanatlarını germiş, bizi her türlü maddi ve manevi tehlikelerden koruyor. Ama o ruh ondan gitti mi bakıyorsunuz ki ne o bizi kucaktan eller soğumuş, diller konuşmaz, gözler görmez olmuş. O zaman anlıyorsunuz ki ruh tezahürleriyle biliniyor. Allah zatıyla bilinmez ama sıfatları ve tezahürleriyle görünür ve bilinir. Evet. O yüzden bu çok güzel bir benzetme bu.
Evet, evet, evet. Bu ikisi arasında su geçirmez kaplar misali, evet, böyle bir sert ayrım daha Rönesans sonrası modern dünyanın ikilikçi anlayışının bir tezahürü olarak görmemiz mümkün ama maneviyat erbabı aslında asıl olanın ruh olduğunu, ölümsüz olanın ruh olduğunu, insanın bedeninin olsun, yeryüzünün, madde aleminin ise arizi olduğunu, geçici olduğunu ve ruha bağlı olduğunu. Dolayısıyla hatta ruh...
Hatta şey, İbnül Arabi Hazretleri şey var ya, hadesten tahareti yorumlarken, siz daha iyi biliyorsunuz bunu, hadis olandan taharet diyor.
Evet.
Ruh asıl,
evet,
beden sonradan ona giydirilmiş bir elbisedir.
Evet.
Bedenin ruh üzerinde bıraktığı izlerin ve lekelerin, tozların arındırılmasına hadesten taharet denir diyor. Namaz kılmaya kalkarken bak, birinci yapılan temizlik bu, hadesten taharet.
Evet, evet.
Hadis olandan temizlenme.
Evet.
Ondan sonra necasetten taharet. Evet. Çok güzel bir şey.
Doğru. Sizin hatırlattığınız bu söz bir başka şeyi tedavi etti, çağrıştırdı. O da malumunuz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şeyhi olan Atpazari Hazretleri var.
Osman Efendi, evet.
Kutup Osman Efendi, Kıbrıs'ta metfun. O Edirne'de talebelerine Füsusul Hikem okuturken, yani ders yaparlarken, Edirne'nin bazı işte diyelim ki ham sofuları kendisine şikayet ediyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte Hristiyanlık propagandası yapıyor gibi böyle ipe sapa gelmez ithamlarla Atpazari Hazretleri'ne şikayet ediyorlar. Diyorlar ki işte füsus dersi yapıyor ama füsus dersi yaparken de işte böyle olmadık şeyler anlatıyor falan. Onun üzerine Atpazari Hazretleri Kutup Osman Efendi öğrencilerine diyor ki füsus dersini iptal ediyorum. Bundan sonra artık sizle füsus ilkem okumayacağız. Yarından itibaren Kuduri okutacağım size diyor. Meşhur Hanefi fıkıh kitabı. Efendim talebeleri diyor ki üstadımız bize Kuduri dersleri okutmaya başladı. Efendim ama Kuduri dersinde yani fıkıh kitabı neticede ilmihal kitabı ilk baplar, taharet bapları olduğu için orada hadesten taharet, sizin de söylediğiniz gibi hadis olandan nasıl tathir edilir, nasıl nefs teskiye edilir? Fıkıh terminolojisiyle, Bursevi öyle söylüyor, diyor ki fıkıh terminolojisi üzerinden ve kuduri metni üzerinden bize füsus okutmaya devam etti diyor.
Doğru söylemiş.
Yani füsus derslerine devam etti ama elde metin fıkıh kitabı.
Şimdi Hazreti Mevlana'nın hayatını araştırırken ben, Mithat Bahari Bey'in Mevlana biyografisi.
Hı.
Orada diyor ki Belh diyarından babası Muhammed Bahattin Veled de bu tarafa doğru gelirken Şam'a uğruyorlar ve Şam'da İbnül Arabi Hazretlerini ziyaret ediyorlar babasıyla beraber. Sonra ayrılırken diyor ki İbnül Arabi, ya Bahattin bu celaletine çok dikkat et diyor bu. Hazreti Davud'un kademi üzere bir veli olacak. Efendim ve kendisi de Muhammedi Feyze ve Vennecim suresinin sırrına mazhar olacak. Müridanı da Yasin suresinin sırrına sahip olacak diyor. Şimdi ben dedim ki ya bunların her birisi ayrı bir ıstılah. Nereden öğreneceğim ben bunu? Füsusül Hikem. Şimdi Füsusül Hikem benim kanaatim o ki şu anda aşılmamış muhteşem bir peygamberler tarihi, hatta muhteşem bir mukayeseli dinler tarihi.
Eyvallah.
Orada insanlığın medeniyet tarihindeki terakkisini peygamberlerle başladı İbnül Arabi Hazretleri.
Evet.
İnsanlık diyor mesela tarımı Hazreti Adem'le öğrenmiş. Ya. İnsanlık denizlere efendim Hazreti Nuh Aleyhisselam ile açılmış. Biz Nuh'a dağ gibi gemiler yapmasını öğrettik.
Evet.
Efendim insanlık maden devrine, metalürji devrine Hazreti Davud Aleyhisselam'la girmiş. Çünkü biz Davud'un elinde demiri su gibi akıttık. Ona zırh dokuma sanatını öğrettik. Tekstil dönemine bakıyorsunuz İdris Aleyhisselam ile girilmiş. Şimdi bunu bize söyleyen İbnül Arabi Hazretleri ve bütün de şeylerde her peygamberle ilgili açıklamalarını yaparken kaynakları hepsi ayet-i kerimeler.
Tabii.
Nasıl çıkarmışlar ben onu anlamadım. Yani bu Hristiyanlık propagandası yapıyor. Belki İncil faslını, Hazreti İsa faslını okurken onu dinlemiş adam öyle bir kanaate varmış.
Olabiliyor yani meşhur o oflu evet. Şey meselesi var. Hani çobanın oğlunu bu badiyeden o badiyeye geçirinceye kadar git şu medresede bir Allah kelamı öğren de gel dediğinde evet. Meşhur hikayedir yani. Yarım öğretim adamı dinlen eder.
Tabii.
Yarım doktor adamı candan eder sözü. Füsus İlkem hocam dediğiniz gibi İbn Arabi'nin peygamberlik mertebesi yani nübüvvet mertebesi tasavvuf disiplininde olduğu gibi İbn Arabi'de de çok çok önemli bir yer işgal ediyor. Felsefe dediğimiz bu özellikle meşai felsefeyle tasavvufi felsefeyi tabir caizse hikmeti ayırt eden en önemli en bariz ayrım burada yatıyor. Onlar nübüvvetsiz, nübüvvete ihtiyaç olmadan da insan hikmete erebilir görüşündeler filozoflar diyelim. Fakat sufilerde ve de İbnül Arabi sisteminde her bir nebi aslında bir logos, aslında bir prizma. Yani ilahi olan yeryüzüne ancak nebisi üzerinden kendini açabiliyor. Yani sistem kuruluşu itibariyle böyle. Dolayısıyla nebilerin bir yönü yukarı bakıyor, bir yönü aşağı bakıyor. O bir tür aracı bir bölge ama nübüvvetsiz. Ondan dolayı mesela peygambere salavat getirmek sadece bir kavli bir eylem değildir. Yani peygambere işte selam göndermek. Peygamberime selam olsun. Hayır, peygamberle bir hat, bir irtibat kurmak demek aynı zamanda senin onun üzerinden hani bir at-ı Muhammed'den hak görünür daim.
Benim zaten bu konuda bir şeyim var. O da şu. Salat var. Vuslat kökünden namaz. Bizi diğer ilgi ve alakalardan koparıp Allah'la buluşturduğu için ona salat denmiş. Salatü selam var. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekler Resulüne salatü selam ediyorlar. Ey iman edenler, siz de salatü selam edin. Sadece salat, peygamberle kavuşmakta kalmayın.
Evet.
Bir de ona teslim olun var.
Evet.
Salatü selam da bizi, dilimizi diğer alakalardan koparıp peygamberle buluşturduğu için aynı salat kökünden evet. Salat denmiş. Bir de sıla-i rahim var.
Evet.
Bizim geçmişimizle buluşmak, köklerimizle buluşmak anlamında ben bu üçünün aynı kökten geldiğine inanıyorum ve muhteşem bir şey.
Tabii ki.
Siz de aynı şeyi ifade buyurdunuz.
Tabii estağfurullah. Yani peygamberle buluşmak nasıl olacak ki?
Tabii.
Yani 1400 sene evvel yaşamış,
tabii.
Vefat etmiş. Biz ise görmedik, etmedik ve hala bizden salavat getirmemizi isteniyor.
Evet.
Demek ki bir fiziki hayatın ötesinde peygamberlerin bir başka hayatları da söz konusu. Hani Muhammedun kel beşer, tamam daha çok ilahiyat ve dini eğitimde peygamberin hep beşeri yönü çok vurgulanır. O da insandır neticede. Hatta daha da ileriye götürenler var. Bir postacıdır. Önemli olan mesajdır, kitaptır. Peygamber çok o kadar önemli değildir yaklaşımı. Aslında tasavvufi anlayışta bunu tam tersidir. Yani kitabın aslı kendisidir.
Tabii.
Yani
canlı Kur'an.
Gerçek Kur'an odur.
Tabii.
Bizim elimizdeki ise musaftır. Musaf içinde Kur'an gizlidir. Yani innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah biz Kur'an'ı bir gizli kitabın içinde gönderdik diyor. Bugün birçok müfessir bunun hala açıklamasını yapmazlar. Yani kitabı kitabın içine koyarak gönderilmiş. Tamam, birinci kitabı belki biliyoruz. Kur'an diyoruz, Musaf diyoruz, öpüyoruz, başımıza koyuyoruz, cebimizde taşıyoruz. Peki diğer kitap hangisi? Ona dair işte değişik yorumlar yapılıyor. Ama El insanu vel Kur'anu tevemen sözünde evet. olduğu gibi insan ve Kur'an aslında ikiz kardeş.
Birbirinin temimi. Evet.
Yani Kur'an'ın gelme sebebi insanı açıklamak üzere. Evet. Dolayısıyla insanı ortadan kaldırırsanız Kur'an veya kitap çalışmaz, tek başına çalışmaz.
Şimdi burada tabii bizim Allah rahmet eylesin Ömer Faruk Harman hocamızın çok güzel bir Allah şeysi var. Eylesin. O diyordu ki Hristiyanlar peygamberlerini ilahlaştırdıkları için sapıttılar. Yahudiler de peygamberlerini sıradanlaştırdığı için, bayağılaştırdığı için sapıttılar.
Evet.
Biz de öyle değil. Biz de o çok o dengeyi iyi korumak. Ne ilahlaştırma
i̇şte,
var.
İşte bel yakutu beynel hacer.
Evet, ne de sıradanlaştırmak.
Evet.
O çizgiyi iyi korumak lazım. Evet. Buna çok titiz davranılmış. Dikkat
edilmiş. Hocam bu konuda belki biraz daha şöyle bir şey söylemek isterim. Özellikle selefi yaklaşım tarzlarında sürekli bir korku üretilir. O korku da şirke düşme korkusudur. Evet, şirk gerçekten çok büyük bir problemdir ve Allah tarafından telin edilmiştir ve müşrik olmamız istenmemektedir. Doğrudur. Öyle bir tehlike bir kenarda bulunmaktadır. Fakat ümmeti Muhammed'den, yani Peygamber Efendimiz bile diyor, ben ümmetimin diyor aşikar şirkinden korkmuyorum diyor. Yani
evet.
Biz de yani ümmeti Muhammed'de selefi arkadaşların iddia ettiği gibi şirke düşme tehlikesi çok yaşanmamıştır. Evet. Ne gibi hocam? Siz de bilirsiniz. 1400 yıl içerisinde. Şimdi insaflı olmak lazım. Ya bir kişi en böyle ileriye haddi aşmışlardan dahi var mıdır? Ben bilmiyorum, hiç görmedim. Peygamber Efendimizin kabrine gitsin. Veya hayatında veya vefatından sonra kabrine gitsin, ziyaret etsin, türbeye secde etsin. Sonra desin ki ey Muhammed sen benim Allah'ımsın. Sen beni yarattın.
Böyle
bir şey hiç vaki oldu mu hocam? Evet.
Demin sizin ifade buyurduğunuz nokta var ya orada. Orada şu. Şimdi bir kul innema ene beşerun mislukum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de üçtür ibare kullanıyor Efendimizle ilgili. Bir, beşer. Beşer cilt ve deri demek esasında, ten. Peygamber Efendimizin portresini çizen, tasvirini yapan ayetlerde hep beşer kullanılmış. Ama Allah'a nasıl kulluk etmemiz gerektiğini ifade eden ayetlerde de abd ve türevleri kullanılmış. Abid, mabud, abidun, tabidun, yabidun. Bunlar kullanılmış. Evet. Ama bir de esas insanla Allah arasındaki mesafeleri akort eden ayetlerde de insan kelimesi kullanılmış.
Evet.
İnsan kelimesi bir nisyan kökünden türetilmiş, unutkan olan insan. O yüzden zaten ya eyyühennâsı bazı kıraat imamları ya eyyühennâsî diye okuyorlar. Ey unutkan olan insan.
Evet.
Unutkanlığın zıttı ya da ilacı zikir.
Hatırlama.
İnsandaki unutkanlık illetini zikirle tedavi etmiş. Evet. Bir de ünsiyet zaafı var. Ünsiyet zaafını da halvet veya uzletle gidererek Allah ile bağlantımızı sağlam tutmaya gayret göstermiş.
Eyvallah, eyvallah. Yani bu korku üzerine inşa edilen bir ideolojileştirilmiş bir İslam da bugün günümüzde söz konusu. Bu da beraberinde hani şirke düşmeyelim, aman sakın şirke düşmeyelim diye insanla Allah arası o kadar açılmaya çalışılmıştır ki, oysa ki Allah yaklaş, yani kurbiyet esaslı sözleri var Allah'ın.
Tabii, nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ya. Şah damarınızdan biz size daha yakınız.
Evet.
Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir.
Evet.
Kardeşim o zaten herkesle beraber, bizimle de beraber de biz onun beraberliğin farkında mıyız değiliz. Evet. Sıkıntı burada.
Evet.
Evet Mahmut'cığım, bu güzel bir sohbet akıp gidiyor ama arkadaşlar da diyorlar ki süre geçti. O yüzden istemesek de bir başka sohbette buluşmak üzere inşallah.
İnşallah.
Sohbetimizin bu bölümünü burada noktalayalım.
Çok teşekkür ederim.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyicileri, bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık. Sizlerden özür diliyoruz ama bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.